Ayrım 13 Canavar Peter Benchley Sayfa 135 14 Kadın başı ağrıyana ve gözleri sulanıp görüşü bulanıklaşmaya başlayıncaya değin teleskobundan baktı, baktı. Bir donanma helikopterinin olay yerine gelip gittiğini ve daha sonra Whip Darling'in Privateer adlı eski teknesinin geldiğini gördü. Peki ama polisler nerede kalmıştı? Gördüklerini bildirdiğine göre kadın yurttaşlık görevini yapmıştı. Ondan sonrasını da polislerin izlemesi gerekmez miydi? Şimdi eski teknede birisi denize kusuyordu. Bunu yapan olasılıkla akşamdan kalma birisiydi. Balıkçılar her yerde birbirinin aynısıydılar. Gündüz avlanır, gece boyunca içerlerdi. Yaptığı çağrıya polis yanıt vermeyecekse, belki de gazeteye telefon etse daha iyi olacaktı. Kimi zaman gazeteciler polisten daha gayretliydiler. Önce gazeteye telefon etmemiş olmasının nedeni, kambur balinaların kuşkusuz kazayla olsa bile tekneyi yıkıma uğratmış olmalarıydı. Bu durumda cahil bir gazeteci balinalar hakkında kötü şeyler yazmaya kalkacaktı. Oysa kadın uzun süre olay yerini gözlemiş ve balinalardan hiçbir iz görememişti. Ne su fışkırtıyor ne de uzun kuyrukları su üzerinde görünüyordu. Bu yüzden gazeteye telefon etmek güvenliydi artık. Gazeteci telefonun üzerindeki ufak çağrı lambasına bakarken bir yandan da masasının gözünden not defterini ortaya çıkardı. Polis radyosunda olayı ilk duyduğundan beri bir saattir kadınla telefonla konuşmak istiyordu. Ama liman radyosu ilk başta kadının adını vermeye karşı çıkmıştı. Şu öykü gazetecinin siperden çıkışı için bilet ve daha büyük zamanları yaşamasını sağlamak üzere bir pasaport olabilirdi. Genç adam son 3 yılını balık tuzağı tartışmaları ve gümrük vergilerindeki artış gibi insanı uyuşturan konuları yazmakla geçirmiş, Tanrı'nın bile unuttuğu şu kaya parçasından kurtulma umutlarını yitirir gibi olmuştu. Bermuda'nın sorunu burada dünya basını ile televizyonlarının ilgisini çekecek hiçbir olayın yaşanmamasıydı. Oysa bugünkü olay farklıydı. Denizdeki ölümler özellikle gizemli koşullarda gerçekleşirse dinamit gibi patlayan bir olayı yaratırlardı. Eğer kendisi o gizemli koşullarla oynayabilir, olayı Bermuda şeytan üçgeninin üzerine oturtabilirse, ünlü Associated Press Ajansı'nın ya da Cleveland'daki Plain Dealer adlı derginin dikkatini çekebilir ve belki de The New York Times adlı gazetede yazmayı umut edebilirdi. Tam kadını aramaktan vazgeçip Whip Darling'i beklemek üzere Somerset'e gidecekti ki gazetenin santral memuresi beklediği konuşmayı ona bağladı. Gazeteci hemen telefonun konuş düğmesine basıp ''Ben Brandon Eve, aradığınız için teşekkür ederim Bayan Outerbridge'' dedi. Birkaç dakika kadını dinledikten sonra sordu ''Teknede patlama olmadığına emin misiniz?'' Bir kez daha kadın konuşmaya başladı ve gazeteci dinledi. Tanrım, kadın gerçekten konuşmasını biliyordu. Onun anlattıkları bitince gazeteci 4 sayfa not almış olduğunu gördü. Kambur balinaların tarihi üzerine bilimsel bir tez yaratabilirdi artık. Ancak kadının uzun monoloğunda değerli altın külçesi gibi sözler de yer almıştı. Gazeteci onun bir deyişi birkaç kez tekrarladığına dikkat ederek deniz canavarı sözcüklerinin altını çizdi. İkinci bölüm 15. Doktor Herbert Talley kamburunu çıkarıp kuzeydoğudan gürüldeyerek esen ve yağmurla karışık okyanusun tuzlarını getiren sert rüzgara karşı yüzünü korumak istedi. Bir su birikintisine bastı ve buz gibi suyu papuçlarının üstüyle ayak parmaklarının arasındaki aralıklarda duyumsadı. Böylesi hava pekala kış gününde yaşanabilirdi. Kanada'daki Nova Scotia'da kış ile yaz arasındaki tek fark, kışın tüm ağaç yapraklarının dökülüp havaya savrulmasıydı. Talley dörtgen şeklindeki avluyu geçip üniversite yemekhanesindeki kutudan mektuplarını almak üzere biraz durdu. Sonra minik bürosuna gitmek üzere merdivenleri hızla tırmandı ve harcadığı çaba onu biraz sarstı. Buna üzülmüş ama şaşırmamıştı. Yeterince jimnastik yapmıyordu. Gerçekte ona jimnastik yapıyor denilemezdi. Havalar uzun süredir öyle kötü geçiyordu ki doktor yüzmeye ve hafif koşular yapmaya cesaret edemez olmuştu. O her zaman 50 yaşında genç bir adam olmakla gurur duyardı. Oysa şimdi kendisini yaşlı bir 51'lik erkek gibi duyumsuyordu. Ertesi gün kasırga esse bile jimnastik yapmak üzere yemin etti. Buna zorunluydu. Bedenin gevşeyip sarkması, yenilgiyi kabul etmek, düşlerinin yitirilişini benimsemek ve bir öğretmen olarak yalnızca emeklilik günlerini geçirmeye başlamak demek olacaktı. Kimi kişiler akademik yaşamı bilimin mezarlığı diye tanımlarlardı. Ancak Herbert Tally daha şimdiden gömülmeye hazır değildi. Bugünkü gibi günler doktorun moralinin yükselmesine yardımcı olmuyordu. Kafadan bacaklılar hakkında verdiği konferansa katılan öğrencilerin toplamı yalnızca 6 kişi olmuştu. Onlar da diploma alıncaya dek bilimin gereklerine pek uymayacak olan uyuşuk yaz mevsimi öğrencileriydi. O gün Dr. Tally öğrencilerine heves aşılamak üzere elinden geleni yapmıştı. Kendisi kafadan bacaklılar konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biriydi. Bu harika konuyu bazı gençlerin severek kendisiyle paylaşmamasına şaşıyordu. Belki de hatalı olan kendisiydi. Çünkü anlatmak yerine yapmayı yeğleyen sabırsız bir öğretmendi. Doğaya çıkışta ve keşif gezilerine Dr. Tally bir büyücü gibi davranırdı. Ancak Batı dünyasının gerilemekte olan ekonomisi içinde doğada keşif gezileri yapmak giderek olanaksızlaşıyordu. Tally'nin küçük bürosu çalışma masası, koltuk, şezlong, okuma lambası, kitaplık ve radyosunu üzerine koyduğu komodini içeriyordu. Bir duvara National Geographic dergisinin eki olan kocaman bir dünya haritası asılıydı. Doktor Tally haritanın üzerine malakoloji ile, yani yumuşakçalar üzerinde uzmanlaşan hayvan bilim dalı, ilgili olayları işaretlemekteydi. Bunlar doktorun uzaktan izini sürdüğü önemli keşif gezileri, ender bulunan hayvanların görüldüğü yerler, kırmızı yosun ya da zehirli deniz yosunları gibi insanın doğayı kirlettiği alanlar ve ritmik felaketlerle yıkıma uğramış bölgelerdi. Diğer duvara doktor diplomalarını, aldığı ödülleri, kazandığı başarılardan ötürü hakkında yapılan değerlendirmeleri ve bilim alanında bulunduğu toplantılarda çekilen bazı fotoğrafları çerçeveleterek asmıştı. Odaya girince Tally şapkasını ve yağmurluğunu kapının arkasına astı. Radyosunu açıp çay demlemek üzere elektrikli çaydanlığın fişini prize soktu. Sonra çevrede yalnızca balıkçılık ve adi suçlardan söz eden gazeteler dışındaki konuları bulabildiği, kendisine uçak postasıyla gelen The Boston Globe gazetesini okumak üzere eline aldı. Gazetede onu ilgilendiren Nova Scotia'daki yabanıl doğada yaşlı bir hayvan bilimcinin kaybı ile haberden başka bir yazı bulunmuyordu. Diğer haberler aşağı yukarı birbirinin aynıydı. Radyosundan yükselen Bruno Walter'in yorumuyla Beethoven'ın 6. senfonisi, ayrıca rüzgarın fısıltıları, yağmurun tıpırtıları ve içtiği çayın içini ısıtışıyla iyice uyuşuklaşan Tally uyanık kalmaya çaba harcamaktaydı. Birdenbire gözleri yerinden uğrar gibi oldular. Kucağında geniş gazete sayfasındaki binlerce sözcük arasında bir deyiş adamın uykusunu açmış ve onun aklına kazınır gibi yazılmıştı. Bu deyiş onu bir alarm gibi uyandırmıştı. Gazetede deyiş olarak deniz canavarı kullanılmıştı. Peki buna ne demeliydi? Bir deniz canavarı ha? Yazı sayfanın altında ve şöyleydi. Denizde 3 kişi öldü. Bermuda, Associated Press. Atlas Okyanusu'ndaki adada kıyıya yakın yerde bilinmeyen nedenlerle batan bir teknede 3 kişi öldü. Kaza kurbanlarından ikisi yayıncılık alanında önde gelen iş adamlarından Osborne Manning'in evlatlarıydı. Kazadan denizde geriye kalan enkaz arasında bir patlama ya da yangın izleri bulunamadı. Çevrede gök gürültülü fırtına yaşanmamasına karşın bazı ada yerlileri tekneye yıldırım düştüğünü ileri sürüyorlar. Diğer kişiler Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemlerini anımsayarak bir deniz canavarını suçlamaktadır. Polisin dikkatini çeken ipuçları teknenin tahta kaplamasındaki tuhaf izler ile bazı enkaz parçaları üzerindeki amonyak kokusuydu. Tally soluğunu tuttu, yazıyı defalarca okudu. Oturduğu yerden kalkıp duvardaki haritaya doğru yürüdü. Şimdiye değin yalnızca 2 tane deniz canavarına rastlanmış, ikisi de Newfoundland açıklarında görülmüştü. Onların görüldüğü tarihler 1960'ların ilk yıllarıydı. Bugüne değin Bermuda açıklarında deniz canavarına rastlandığına ilişkin kayıt bulunmuyordu. Bugüne kadarki durum böyleydi. Belli ki Globe'da yazan gazeteci hangi konudan söz ettiğini pek bilmiyordu. Bilgileri toplayarak üst üste kümelemiş, ancak bilmecenin anahtarını da ortaya koyduğunu sezinleyememişti. Amonyak. Olayın anahtarı amonyaktı. Birdenbire yepyeni bir hayvan örneğine ayağa takılmış gibi Dr. Herbert Talley keşfinin kendisine verdiği heyecanla titredi. Bu hayvan yeni bir yaratık değildi. Gene de Talley'in göz korkutucu eski düşmanı, onun yakalamayı istediği avı, meslek yaşamının büyük bölümünü arayarak geçirdiği ve hakkında kitaplar kaleme aldığı canlıydı. Gazetedeki yazıyı kesip çıkaran Talley onu bir kez daha okudu. Yüksek sesle olabilir mi diye sordu ve ekledi. Sevecen Tanrım, lütfen olsun. Bütün o yıllardan sonra tam zamanıdır artık. Doğruydu, öyle olmalıydı. Olası başka bir şey bulunmuyordu. Olay kendisinden 3-4 bin kilometre ötede gerçekleşmişti. Ama oraya uçakla birkaç saatte varabilirdi. Olayın izleri kendisini orada bekliyordu. Ama Doktor Talley aynen neşelendiği hızla kederleniyordu. Bermuda'ya gitmeliydi, ancak nasıl? Evet, bir bilimsel araştırmaya kendisini yamamalı, o da konusuna uygun bir araştırma olmalıydı. Ama bunu üniversiteye nasıl ödetebilirdi? Çalıştığı üniversitede araştırma için ayrılan fonlar tükenmiş, bağışlanan paralar suyunu çekmişti. Talley'nin kendi parası ya da ödünç alacak bir ailesi bulunmuyordu. Herbert Talley kendisini tüm yüksek amaçları birdenbire bulutların arasında sona eren bir dağcıymış gibi hayal etti. O yüksek amaca ulaşmak üzere savaşmak zorundaydı ve Doktor Talley savaşacaktı. Savaşmaya zorunluydu. Eğer şu şansı kaçırırsa en çok hor görülen akademi üyesi, başkalarının biriktirdiği bilgileri ezberden söyleyen ve onların kuramlarını birbirine karıştıran bir öğretim görevlisi sayılacak, gerçek bir bilim adamı olarak kesinlikle saygı göremeyecekti. Çözüm yeterince basitti. Para. Dünya para ile doluydu. Ama Dr. Herbert Talley de o paralardan bir bölümünü nasıl elde edebilecekti? Radyodan tanıyamadığı oynak bir ezgi, büyüleyici, hüzünlü ama her nasılsa umut verici bir şarkı duyuldu. Neydi o? Talley belleğinde kendisini rahatsız eden boşluğu duyumsadı. Aklındaki parayla ilgili düşünceleri bir kenara itmeye çalıştı. Şarkı sona erdi ve radyoda kısa bir suskunluk oldu. Daha sonra aynı derecede büyüleyici ve umut telkin edici başka bir şarkı başladı. Yeni ezgiyi Talley hemen tanıdı. Gustav Mahler'in Çocukların Ölümüne ilişkin Kinder Toten Lieder adlı yapıtıydı. Talley düşünmeye başladı. Trajedilerin en korkuncundan bir başyapıt, çocukların ölümü konusundan görkemli bir güzellik ortaya çıkmıştı. Çocuklar. Bir an Doktor Talley'nin soluğu kesilir gibi oldu. Evet, işte aradığı yanıtı bulmuştu. Gazete kesiğini ceketinin cebinden çıkardı, çalışma masasının üzerine yayıp kırışıklarını düzeltti. Adamın adını yüksek sesle Manning diyerek okudu ve yayıncılık alanında önde gelen iş adamlarından Osborne Manning. Telefonu açıp santralden New York kentinin bilinmeyen telefon numaraları servisini bulmasını istedi. Osborne Manning bürosunda oturmuş yardımcılarından birinin kendisine verdiği rapor üzerinde dikkatini yoğunlaştırmaya çalışıyordu. Rapordaki bilgiler kendisi için iyiydi. Ekonomi toptan ucuzluğa ve dumpinglere yöneldiğine göre insanlar bir filme 7 dolar ve bir tiyatro oyununa 50 dolar ödemeyi, pazar günleri arabalarıyla uzun boylu dolaşmayı ve lunaparklara gitmeyi düşünmeyecekti. Belli ki daha ucuz eğlenceleri Osborne'un kablolu televizyon kanalını yeğleyeceklerdi. Tüm ülkedeki abonelerinin sayısı artıyordu. Şu anda Osborne Manning'in hiçbir bankaya borcu bulunmuyordu. Adam sorunların yaklaştığını önceden görmüş, 90'lı yıllarda nakit paranın kral olacağı sonucuna varmıştı. 1988 yılına değin elindeki kazançlılığı az tüm şirketleri piyasanın en yüksek ederleriyle satmıştı. Şu anda ekonomisi bozuk birkaç ülkeden çok daha iyi nakit olanaklarına sahip bulunuyordu. Peki ama sahip olduğu nakit para çocuklarını geri getirecek miydi? Nakit olanakları yaşamını yeniden bütünleştirecek miydi? Elinden yitirine değin Osborne ailesinin kendisine ne ifade ettiğini hiç düşünmemişti. Ama şimdi parasal durumunun çok iyi oluşu ailesini eski şekline sokacak mıydı? Parası ona öcünü bile aldıramayacaktı. Evlatlarından her zaman uzakta kalmış bir baba olan Osborne Manning'in şu anda en çok özlemini çektiği şey evlatlarının öcünü almaktı. En özel ve sözü edilmeyen özlemlerinde iş adamı çocuklarının bir esrarkeş tarafından öldürülmüş olmalarını özlüyordu. O durumda esrarkeşi kendisi öldürebilir ya da bu işi yapacak kiralık katili tutabilirdi. Oysa şu anda Osborne öc almayı hayal etmek lüksüne bile sahip değildi. Çünkü çocuklarını neyin öldürdüğüne ilişkin hiçbir fikri bulunmuyordu. Olayı kimse bilemezdi. Tuhaf bir kazaydı ve korkunç derecede üzücüydü. Şu anda ağrılar Osborne'un midesini kemiriyor ve duyumsadığı spazmlar göğüs kafesinin altında başlayıp tüm karın bölgesine kadar yayılıyordu. Ünlü iş adamı belki de ülser oluyordu. İyi diye düşündü, ben ona layığım zaten. Raporu bir kenara atıp koltuğunda geriye doğru kaykıldı. Pencereden dışarı New York'un ünlü Merkez Parkı'nın kentin ortasında sere serpi yayılışına baktı. Akşam güneşinin altın renkli ışıkları 5. bulvardaki binaların pencerelerinde parıldıyordu. Bu sevdiği ya da bir zamanlar sevdiği bir görüntüydü. Ancak şimdi güzel görüntüye de aldırış etmiyordu. Masasının üzerindeki bina içi telefon sisteminin zili çaldı. İş adamı istemeyerek elini düğmeye basıp söylendi.
''Lanet olsun Helen! Sana kimseyle konuşmak istemediğimi söylememiş miydim?''
''Ama Bay Manning, telefon çocuklarınız hakkında.''
''Ne olmuş çocuklarıma?'' diyen adam söyleyeceği sözcükleri ağzında nasıl algılayacağını öğrenmek üzere duraladı ve sonra ağır ağır konuşarak ekledi. ''Onlar öldüler ya!''
Telefonda bir suskunluk oldu ve aklının gözünde Manning sekreterinin yutkunduğunu gördü.
''Evet efendim, ama telefonda bir Kanadalı bilim adamı var.''
''Kimmiş o?''
''Çocuklarınızı neyin öldürdüğünü bildiğini söyleyen bir adam.''
Manning birdenbire bedenini buz gibi olmuş algıladı. O durumunda konuşamadı bile.
''Bay Manning?''
İş adamı telefonla konuşmak için uzanırken elinin titrediğini ayırt etti. 13. ayrımın sonu. Sayfa 148.